Merhaba, The Deep Dive'a hoş geldiniz. Aklıma hep şu takılır, bilmem sizde de olur mu? Alanında devleşmiş, konuyu avcunun içi gibi bilen bir profesörün dersinden bazen hiçbir şey anlamadan çıkarız ya.
Evet, çok tanıdık bir his.
Ama sonra ne bileyim basit bir YouTube videosu o karmaşık konuyu 10 dakikada kavratır. Bilgi aynı bilgi. Hatta belki profesörünki çok daha derin ama birinde olmuyor, diğerinde oluyor.
İşte bugün incelediğimiz bu eğitim teknolojileri ve tasarımı üzerine olan notlar ve makaleler tam da bu sorunun kalbine iniyor aslında.
Aynen öyle. Bu analizde amacımız o gösterişli teknolojilerin, o akıllı tahtaların bir arkasına geçmek. Yani asıl mimariyi, öğretim tasarımını anlamaya çalışacağız.
Kesinlikle. Yani bugünkü görevimiz şu, öğrenmenin rastgele bir süreç olmadığını, aksine bilinçli, neredeyse bir mühendislik gerektiren bir tasarım işi olduğunu ortaya koymak.
Öğrenme mühendisliği. Sevdim bu tabiri.
Alex, yani öğretim tasarımı nedir? En popüler modellerden adi ne işe yarar? Öğretmenin rolü nasıl değişir? Ve tabii teknoloji bu işin neresinde durur? Bunlara bakacağız.
Harika. O zaman ilk adımdan başlayalım. Bu mimarinin temeli ne? Neden bir konuya çok hakim olmak ve bunu güzelce anlatmak öğrenme için bir garanti sunmuyor?
Hani kaynaklarda hep altı çizilen o meşhur cümle var ya.
Anlatılan her şey öğrenilmez.
Tam olarak o. Kopukluk işte orada yaşanıyor. Şöyle düşünelim, dünyanın en iyi malzemelerine sahip bir şefsiniz. Ama elinizde bir tarif, yani bir plan yok.
Sadece malzemeler var.
Aynen, o malzemeleri rastgele bir araya getirerek iyi bir yemek çıkaramazsınız. İşte anlatmak o harika malzemelere sahip olmak gibi. Öğretim tasarımı ise o tarifin kendisi.
Yani neyi, ne zaman, hangi sırayla yapacağını söyleyen plan.
Kesinlikle, kaynakların vurguladığı da bu. Öğretim bir konuyu aktarma eylemi değil, öğrencinin o bilgiyi alıp anlamlandırması ve kullanabilmesi için bir deneyim kurgulama süreci, stratejik kararlar alma işi.
Yani mesele öğretmenin sahne performansı değil, daha çok sahne arkasındaki hazırlığı. Kaynaklardaki bir benzetme çok hoşuma gitti. Öğretim tasarımı, iyi niyetli anlatımı etkili öğrenmeye dönüştüren köprüdür.
Çok iyi bir benzetme.
Peki bu köprü olmazsa ne oluyor? Yani plansız, sadece öğretmenin bilgisine dayalı bir dersin en büyük zaafı ne?
En büyük zaafı hedefsizlik, bir de pasiflik. Plansız bir derste amaçlar genellikle belirsizdir. Yani öğretmenin kafasındaki hedef konuyu bitirmek oluyor genelde.
Ama öğrenci ne kazanacak? O belli değil.
Hiç değil. Bu da öğrenciyi tamamen edilgen bir dinleyici yapıyor. Sonuç? Öğretmenlerin o meşhur hayal kırıklığı cümlesi.
Anlattım ama anlamadılar.
İşte o. Öğretim tasarımı, denklenin merkezine konu yetişti mi sorusunu değil, öğrenci hedeflenen beceriyi kazandı mı sorusunu koyarak tüm bakış açısını değiştiriyor. Odak öğretmenden öğrenciye kayıyor.
Tamamdır, sorunu anladık, plansızlık. Çözüm de belli ki sistemli bir yaklaşım. Bu noktada da notlarda sürekli karşıma çıkan o 5 harfli dev var, ADD.
Evet, ADD modeli.
Neredeyse bu alanın anayasası gibi. Ama dürüst olalım, biraz da eski ve bürokratik durmuyor mu? Yani 2020'lerde hala bu soğuk savaş döneminden kalma model mi bize yol gösterecek?
Bu harika bir nokta. Ve evet, ADD'nin kökenleri eski, bazen çok katı, böyle şelale modeli gibi de algılanabiliyor, doğru.
Aynen.
Ama onu bir kural listesi gibi değil de, hani bir düşünme biçimi olarak gördüğümüzde gücü ortaya çıkıyor. Aslında bu adımların her biri, yani analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme.
5 adım. Analiz. Kulağa en basit ama kaynaklara göre en çok atlanan adım buymuş.
Kesinlikle. En kritik ve en çok atlanan adım.
Bir metinde analiz, öğretim tasarımının zeminidir. Zemin sağlam değilse yapı da sağlam olmaz diyor. Buradaki en ölümcül hata ne peki?
En ölümcül hata, hedef kitleyi bildiğini varsaymak. Yani benim öğrencilerim lise öğrencisi, 3 aşağı 5 yukarı ne bildiklerini biliyorum demek.
Varsayımlarla hareket etmek.
Aynen. Analiz aşaması bu varsayımları yıkıp yerine veri koymaktır. Öğrencilerin ön bilgilerine, motivasyonları ne durumda, elimizdeki imkanlar, süre kısıtları neler, bu sorulara cevap vermeden doğrudan harika bir sunum hazırlayayım diye yola çıkmak.
Neye benziyor?
Alakasız bir adrese son model bir araba göndermeye benziyor. Araba harika ama alıcının ne ona ihtiyacı var ne de kullanacağı bir yol. Analiz, doğru ihtiyacı doğru çözümle buluşturmanın ilk adımı.
Anladım. Kime konuştuğunu bilmeden tasarım yapmak, karanlığa ateş etmek gibi bir şey. Peki, analizi doğru yaptık diyelim. İkinci adım, tasarım. Burası işin iskeletinin kurulduğu yer sanırım.
Aynen, planın çizildiği aşama.
Burada en sık yapılan hata ne oluyor?
Burada en sık yapılan hata, her şeyi öğretmeye çalışmak. Tasarım aşaması, acımasız bir önceliklendirme aşamasıdır aslında. Analizden gelen verilerle şunu sorarsın. Bu dersin sonunda öğrenci tam olarak neyi yapıyor olmalı?
Net bir veya iki hedef yani.
İdealde 3-4 net hedefi geçmemeli. Ama biz genelde o konuyla ilgili bildiğimiz her detayı içeriye doldurmaya çalışırız. Sonuç ne oluyor? Odaklanmamış, dağınık bir içerik yığını. Oysa iyi tasarım, neyin dışarıda bırakılacağını bilme sanatıdır.
Bu çok kritik bir nokta. Neyin dışarıda bırakılacağını bilmek. Sonra geliştirme aşaması geliyor. Planın ete kemiğe büründüğü an, sunumlar, videolar...
Materyallerin üretildiği kısım.
Buradaki tuzak da muhtemelen en bariz olanı. Gösterişe kapılmak.
Kesinlikle. Geliştirme aşamasındaki en büyük tuzak estetiği etkinliğin önüne koymaktır. Yani sırf güzel görünsün diye kullanılan animasyonlar, konudan alakasız ama havalı görseller.
Rengarenk ama okunması zor sunumlar.
Tam olarak o. Temel prensip şu, her bir materyal, her bir görsel, tasarım aşamasında belirlenen o öğrenme hedefine hizmet etmeli. Eğer bir video sadece arayı doldurmak için konulmuşsa, öğrenmeye hizmet etmiyordur, dikkati dağıtıyordur.
Ve sonra uygulama ve değerlendirme adımları var. Sanırım buradaki hata da süreci statik görmek. Hani planı uyguladım, sınavı yaptım, bitti demek.
Aynen öyle. Uygulama aşamasında yapılan hata plana köle olmaktır. İyi bir tasarım esnektir. Uygulama sırasında sınıfta beklenmedik bir şey olur, bir konu anlaşılmaz. İşte o an öğretmen mimar şapkasını takıp planda anlık revizyonlar yapabilmeli.
Peki değerlendirme?
Değerlendirmedeki hata ise onu sadece bir not verme aracına indirgemek. Oysa ADDIE modelinde değerlendirme döngünün sonu değil, bir sonraki başlangıcın yakıtıdır.
Yani öğrenciler başarılı oldu mu diye sormuyoruz sadece.
Hayır, asıl kritik sorular şunlar. Tasarımın hangi kısımları işe yaradı, hangi etkinlikler sıkıcıydı, nerede zorlandılar, bir sonraki sefere bu tasarımı nasıl daha iyi hale getirebilirim? Bu sürekli bir iyileştirme döngüsü yaratır.
Tamam, bu tabloya bakınca ADD'nin neden hala geçerli olduğunu anlıyorum. Bir kurallar bütünü değil, daha çok bir zihniyet, bir kalite kontrol süreci gibi. Ama
evet.
Aklıma takılan bir soru var. Bu kadar planlı, bu kadar sistemli bir yapı, öğretmenin o anlık yaratıcılığını, o sanatını öldürmez mi? Yani bu sistem öğretmeni bir teknisyene mi dönüştürüyor?
Bu, öğretim tasarımına yöneltilen en yaygın ve en haklı eleştirilerinden biri. Eğer yanlış anlaşılırsa, evet, böyle bir risk var.
Yani o ilham veren eğitimci gidiyor, yerine plan uygulayan biri geliyor.
Ama kaynakların savunduğu bakış açısı tam tersi. Onlara göre öğretim tasarımı, öğretmenin yaratıcılığını kısıtlamaz, aksine ona zemin hazırlar. Şöyle bir analoji kuralım. Bir caz müzisyeni düşünün.
Tamam.
Sahnede inanılmaz doğaçlamalar yapar, değil mi? Ama o doğaçlamayı temel müzik teorisi, gamlar gibi çok sağlam bir iskeletin üzerinde yapar. İşte öğretim tasarımı o iskelettir.
Anladım.
Öğretmeni ne anlatacağım veya dersi nasıl dolduracağım gibi temel yüklerden kurtarıp, bu konuyu daha ilgi çekici nasıl anlatabilirim gibi daha yaratıcı sorular sorması için zihinsel alan açar.
Yani temel yapıyı kurarak enerjisini yaratıcılığa harcamasını sağlıyor. Bu dönüşümü dinleyicimiz için biraz daha somutlaştıralım o zaman. Artık öğretmen kendine sadece bugün ne anlatacağım diye sormuyor.
Hayır, çok daha derin sorular soruyor.
Bu dersin sonunda öğrencimin zihninde kalmasını istediğim tek bir büyük fikir ne? Bu fikre ulaşmak için en etkili yol haritası hangisi? Kullandığım bu video bu amaca hizmet ediyor mu? Gibi sorular soran bir mimara dönüşüyor.
Kesinlikle. Kaynaklardaki o güçlü ifadeyi hatırlıyorum. Öğretmen, ders anlatan bir aktör olmaktan çıkar, öğrenme sürecinin mimarı haline gelir.
Çok güçlü bir ifade.
Rol, bilgi aktaran kişiden öğrenme deneyimini tasarlayan, yöneten ve kolaylaştıran kişiye evriliyor. Bu da aslında çok daha zor ama bence çok daha tatmin edici bir rol.
Peki bu mimarın elindeki en parlak, en yeni oyuncaklar ne? Teknoloji, akıllı tahtalar, tabletler, yapay zeka, bütün bunlar bu denklemin neresine oturuyor?
İşte bu. Gönderdiğin tüm kaynakların üzerinde anlaştığı en net ilke. Tasarım önce, teknoloji sonra.
Önce tasarım.
Evet. Eğitimde en sık yapılan ve en maliyetli hata sürece teknolojiyle başlamaktır. Elimizde böyle harika bir sanal gerçeklik gözlüğü var, bunu derste nasıl kullanırız sorusu arabayı atın önüne koşmaktır.
Teknolojiyi bir amaç haline getiriyor.
Aynen öyle.
O zaman doğru soru ne olmalı?
Doğru soru her zaman tasarımdan gelmeli. Öğrencilerin üç boyutlu molekül yapılarını anlamakta zorlandığını analiz ettim. Bu soyut kavramı somutlaştırmak için en iyi araç ne olabilir?
Bu sorunun cevabı da bazen teknoloji olmayabilir.
Tabii ki. Cevap bazen basit bir oyun hamuru olabilir, bazen de bir sanal gerçeklik uygulaması. Teknoloji ancak bu şekilde, yani pedagojik bir ihtiyacın cevabı olarak denkleme girdiğinde anlam kazanır. Kendi başına bir sihirli değnek değil.
Yani kaynaklar ısrarla şunu söylüyor, iyi tasarlanmamış bir dersi dünyanın en gelişmiş teknolojisi bile kurtaramaz. Hatta daha da kötü yapabilir.
Kesinlikle. Teknoloji bir büyüteç gibidir. İyi bir tasarımı alır, etkisini katlayarak arttırır. Öğrenmeyi kişiselleştirir, anında geri bildirim sağlar, soyut şeyleri görünür kılar.
Ama
kötü bir tasarımı da alır, onun kusurlarını ve anlamsızlığını daha da büyütür. Bu yüzden teknolojinin gücü arkasındaki tasarımın kalitesi kadardır.
Çok iyi bir benzetme daha vardı kaynaklarda. Öğretim tasarımı yol haritasıdır, öğretim teknolojileri ise bu yolculukta kullanılan araçlardır.
Evet, haritanız olmadan en hızlı araca sahip olmanız sizi sadece yanlış yere daha hızlı götürür.
Peki, tüm bu analizi toparlayacak olursak, bugün masaya yatırdığımız kaynaklardan çıkardığımız ana fikirleri bir özetleyelim. Sanırım ilki ve en temeli şu.
Buyurun.
Etkili öğrenme, rastgele bir anlatım performansının sonucu değil, bilinçli ve sistematik bir tasarım sürecinin ürünüdür.
İkincisi, AGDI gibi modeller, modası geçmiş kurallar listesi değil, bu karmaşık süreci yönetmek için bize yol gösteren, hatalardan koruyan zihinsel çerçeveler sunuyor.
Üçüncüsü, bu süreçte öğretmenin rolü kökten değişiyor. Artık sahnedeki bilge değil, sahne arkasındaki mimar. Bilgiyi aktaran değil, öğrenme deneyimini tasarlayan kişi.
Ve son olarak dördüncüsü, o çok sevdiğimiz teknoloji bu mimarinin efendisi değil, hizmetkarıdır. Amaca hizmet ettiği sürece değerlidir, amaç haline geldiğinde ise pahalı bir dikkat dağıtıcıdır.
O zaman dinleyicimize üzerinde düşüneceği son bir fikirle veda edelim. Bu derinlemesine inceleme onlara ne düşündürmeli?
Şunu düşündürmeli. Okulları, eğitim programlarını değerlendirirken genellikle yanlış soruları soruyoruz. Sınıflarınızda akıllı tahta var mı? Her öğrenciye tablet veriyor musunuz gibi.
Evet, hep teknoloji odaklı sorular.
Belki de asıl sormamız gereken soru şudur. Öğretmenleriniz bir öğrenme deneyimini tasarlamak için ne kadar zaman ve kaynak harcıyor? Onları birer tasarımcı olarak destekliyor musunuz? Çünkü basit bir tebeşirle yapılmış harika bir tasarım, amaçsızca kullanılan en gelişmiş teknolojiden her zaman daha etkilidir.
Çok doğru.
Dolayısıyla bir sonraki sefere yeni, parlak bir eğitim uygulaması gördüğünüzde, kendinize sadece bu ne işe yarıyor diye değil, bu hangi öğrenme hedefine ulaşmayı, hangi pedagojik tasarımı mümkün kılıyor diye sorun. Asıl sihir teknolojide değil, o teknolojiyi anlamlı kılan tasarımda gizli.